Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kârilerden Abdülbasit'ten Enfal Suresinin 72. ayetini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم الله بما تعملون بصير ولقى الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler ile hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte birbirlerinin velisi olanlar bunlardır. İman edip hicret etmeyenler, onlar hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir şeyle velayetiniz söz konusu değildir. Velayetiniz yoktur. Ama din konusunda sizden yardım isterlerse, yardım üzerinizde bir yükümlülüktür. Ancak sizlerle onlar arasında anlaşma bulunan bir topluluğun aleyhinde değil. Allah yapmakta olduklarınızı görendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 30 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 28 Ağustos 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi, arkadaşım Ahmet Eşel'e birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, kuruluşundan 38 yıl sonra Lübnan Hizbullah'ı ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan'daki seri görüştü. İran ve Türkiye arasında vatandaşların haklarını korumak için işbirliği yapılacak. Kenani, Afrika kıtasına özen göstermek İran'ın dış politikasının temel önceliklerindendir dedi. Türkiye, Fransa, Afrika'da sömürgeci geçmişinin hesabını vermeli açıklamasında bulundu. Suriye, ırkçı İsrail saldırılarına cevap verme hakkımızı saklı tutuyoruz açıklaması yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan diplomasisinin özünde dünya çapında gerilim yaratmanın bulunduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı ile yaptığı görüşmede, bu ülkede meydana gelen sel ve çok sayıda insanın ölümü nedeniyle başsağlığı ve taziyelerini ifade ederken, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin devam ettiğini vurguladı. İRNA Ajansı'na göre İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün akşam Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde son selde bu ülkede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden dolayı Pakistan hükümetine ve halkına taziyelerini iletti, iki ülke arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin devamına vurgu yaptı. İran Cumhurbaşkanı, Pakistan'ın değerli ve asil halkına gerekli temel yardımların yapılması için ilgili kurumlara gerekli emirleri verdiğini belirtirken, İran İslam Cumhuriyeti'nin kardeş ve komşu Pakistan'a her türlü yardımı yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bu telefon görüşmesinde ülkede son zamanlarda meydana gelen sellerin neden olduğu zararlara atıfta bulunarak İran hükümeti ve halkının Pakistan'a gösterdiği ilgi ve yardımları takdirle karşılarken İran'ın her zaman Pakistan'ın zor günlerinde Pakistan'ın yanında olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı, uluslararası toplumun Pakistan'dan talep edilen finansal ihtiyaçların karşılanmasına katılmasını umduğunu ifade etti. Bu ülkenin farklı bölgelerinde, özellikle Belucistan ve Sind eyaletlerinde sağanak yağışlar son haftalarda binden fazla insanın ölümüne ve binden fazla evin yıkılmasına sebep oldu.
İran İçişleri Bakanı dünyanın her yerinden milyonlarca kişinin Erbayin Hüseyin'in merasimine katılmasına işaretti. Açıkçası dini ziyaretçilerin güvenliği bizim için temel ve önemli bir konudur dedi. Birinci Uluslararası Erbayin Hüseyin'in Sağlık Kongresi dün İran İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi, İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulüvent ve Veli Fakih'in Hac ve Ziyaret Kurumu'ndaki temsilcisi Seyyid Abdülfettah Nevab'ın katılmasıyla düzenlendi. Kongre önceki yıllarda büyük Erbayin merasimlerinde yaşanan sağlık sektöründeki zayıf ve eksiklikleri gözden geçirmek, gerekli çözümleri sağlamak ve geçmiş sorunların yaşanmasını önleme amaçlı düzenlendi.
İran Sayıştay Başkanı Zebihullah Hudayan, Türkiye Kamu Denetçisi, Baş Denetçisi Şerif Malkoç ile yaptığı görüşmede vatandaşların haklarının korunması için iki ülkenin işbirliğine vurgu yaptı. Zebihullah Hudayan söz konusu görüşmede şöyle dedi. İki ülkenin coğrafi, demografik, ekonomik, siyasi, güvenlik ve kültürel boyutlardaki ayrıcalıklı konumu ve mükemmel ilişkilerin düzeyi, ombudsmanlık konuları da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda deneyim ve bilgi alışverişinde bulunmak ve işbirliği yapmak için istisnai bir fırsattır. Hudayan, bugün dünyada batılı ülkelerin sahip olduğu insan hakları sadece kendi çıkarlarını garanti eden haklardır ve batılı ülkeler sadece kendi vatandaşlarını insan olarak kabul eder ve diğer ülkelerin vatandaşlarını, özellikle de İslam ülkelerinin vatandaşlarını dikkate almaz. İslam ülkelerinde onların birçok trajedisine tanık oluyoruz dedi. Hudayan, insan hakları iddiasına bulunan batılı ülkelerin insan hakları ihlallerine karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda Şerif Malkoç da İran ve Türkiye arasındaki bilgi alışverişini, tecrübeleri daha iyi hayata geçirmenin ve ilişkilerin geliştirmenin bir yolu olarak değerlendirdi. Bu arada Şerif Malkoç, İran Adalet Bakanı Emin Hüseyin Rahimi ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Rahimi, İran'ın başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerle siyasi, ekonomik ve karşılıklı ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirterek, elbette ki karşılıklı ilişkiler ne kadar güçlü olursa insanlara büyük faydalar sağlayacaktır dedi. Türkiye cezaevlerindeki İranlı mahkumların İran'a intikali için özel tedbirler alınmasını talep eden Rahimi, Türkiye tarafından bu konuyu takip etmesini istedi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Afrika'yı asil, özgürlük seven ve mücadele eden ulusların beşiği ve birçok doğal ve insani yeteneklerin ülkesi olarak nitelendirerek, Afrika kıtasına özen göstermek İran'ın dış siyasetinin temel önceliklerinden biridir, dedi. Nasır Kenani, dün Instagram'da paylaştığı bir gönderdi. İran'ın Afrika kıtasıyla işbirliğine bakışı hakkında şöyle yazdı. Afrika, asil, özgürlük seven ve mücadele eden ulusların beşiği ve birçok doğal ve insani ulusun ülkesidir. Kenani ayrıca şöyle dedi. İslam devrimi ve İran İslam Cumhuriyeti Afrika kıtasında her zaman bir umut kaynağı olmuş. Afrika halkının istikrar için kendine olan inancını ve özgüvenini güçlendirmiş. Sömürgecilik ve emperyalizm, adaletsizlikle mücadelede ve bağımsızlık ve özgürlük ideallerinin güçlenmesinde bir ilham kaynağı olmuştur. İran'ın Afrika ülkelerine bakışının karşılıklı saygı ve çıkarlara dayandığını belirten Kenani, Allah vergisi zenginliklerden ve büyük insan sermayesine yararlanan Afrika milletleri açgözlülük ve dış müdahaleden uzak daha fazla gelişmeyi ve refahı hak ediyor, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, İran her zaman bu yolda Afrika hükümetleri ve milletlerin yanında olmuş ve bu kadim ve kültürlü kıtanın parlak geleceğinde Afrika halkının yanında olmayı sürdürecektir, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti 10. NPT Gözden Geçirme Konferansı'nın nihai taslağının dengesiz içeriğinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Bir ay önce New York'ta düzenlenen nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması NPT'nin 10. gözden geçirme konferansı nihai belgeyi onaylamadan Rusya'nın muhalefeti nedeniyle çalışmalarını sonlandırdı ve İran'da taslağın dengesiz içeriğinden memnuniyetsizliğini dile getirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Barış ve Güvenlik Genel Müdürü Esedullah Eşrağ Cehromi konferansın sonunda şöyle dedi. Batı Asya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturma konusu İran İslam Cumhuriyeti için temel önemlidir. Cehromi, nihai belgenin metninde bu anlaşmanın evrensel hedefinin Batı Asya'da gerçekleştirilmesi için Siyonist rejimin anlaşmaya katılmasının ve tüm nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kapsamlı güvencesi altına alınmasının önemi açıkça kayıtsız kalınmıştır, dedi. İranlı yetkili nükleer ülkelerin nükleer olmayan ülkelere güvenlik garantileri sağlama ihtiyacına işaret ederken, Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nün NATO üyesi olan 3 nükleer ülkenin tehlikeli konumlarının sadece yansımasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
İran ordusu komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, bugünkü savaş çok yönlü, çok boyutlu bir savaştır, dedi. Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi dün Savunma Üniversitesi'nde yüksek lisans askeri öğrencilerine hitaben yaptığı konuşmada düşman yumuşak savaş alanında tüm gücüyle ve büyük harcamalarla İran'a karşı geniş bir medya savaşı tasarlamakta ve yürütmektedir, dedi. Yeni savaş kampı, sanal medya, propaganda ve siber komuta kurulması düşmanın yumuşak savaşıyla başa çıkmak için önemli önlemlerdir, diyen Tümgeneral Musevi şöyle dedi. Bugünkü savaş amfibi bir savaştır. Farklı siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda bir savaştır. Bu savaşın askeri yönü açık olmamakla birlikte silahlı kuvvetler düşmanları her an tam bir teyakkuzla izlemekte ve bu alandaki görevlerini dikkatli bir şekilde yerine getirmektedir.
Rusya'nın Uluslararası Belgesel Film Festivali Doker Film'in en iyi kısa belgesel film ödülü İranlı yönetmen Muhammed Sadık İsmaili'nin Ador filmine verildi. Fars Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre Ador belgeseli 13. Uluslararası Hakikat Sinema Festivali jürisinden şimdiden özel bir ödül aldı. Bu film aynı zamanda İran Belgesel Televizyon Festivali, Ulusal Çöl Film Festivali ve Ulaşım Yaşam Oyuncuları Belgesel Festivali'nin en iyi film ödüllerini kazandı. Ayrıca 18. Guangzhou Çin Belgesel Film Festivali'nin uluslararası bölümü içinde seçilmiştir.
İran Erkekler Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Arjantin'i 3-2 mağlup etti ve mücadeleye galibiyetle başladı. İran Erkekler Milli Voleybol Takımı Slovenya ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında cumartesi akşamı Arjantin'le karşı karşıya geldi. Bu maç iki takımın son bir haftada ikinci karşılaşması oldu. İran Milli Voleybol Takımı geçtiğimiz hafta Wagner Kupası'nda Arjantin'i 3-2 mağlup etmişti. İran Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Mısır ile karşılaşacak.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyareti sırasında Türkiye dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak ülkesinin sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalıştığını ancak bunun kabul edilemez olduğunu belirterek Fransa'nın en kısa zamanda kendi sömürgeci geçmişiyle ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz ifadesini kullandı. Bakanlığa konuya ilişkin yöneltilen soruya verdiği yazılı cevapta Bilgiç, Macron'un diğer bazı ülkelerle Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasının son derece talihsiz olduğunu belirtti. Bilgiç, başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez değerlendirmesine bulundu. düşmanlıkları değil, dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye'nin hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirdiğinin altını çizen Bilgiç, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkilerine dayanan bu ilişkilerin ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlediğini de vurguladı. Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulunduğu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürmüştü.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı, Türk şirketlerinin Amerika'nın Rusya ile ticari ilişkiler konusundaki uyarıları konusundaki endişelerinin tamamen anlamsız olduğunu söyledi. Maliye ve Hazine Bakanı Nebati, Amerikan Hazine Bakanı'nın Türkiye'deki şirketlere gönderdiği ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamına giren kişi ve kuruluşlarla iş yapılmaması uyarısında bulunan mektupla ilgili açıklama yaptı. Nebati, Türk iş dünyası örgütlerine iletilen mektubun iç çevrelerimizde bir endişe yaratması anlamsızdır, dedi. Amerikan medyasında Wall Street Journal gazetesi, Amerikan Hazine Bakan Yardımcısının 22 Ağustos'ta Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikalı şirketlerden oluşan bir ticaret birliği ve sivil toplum kuruluşları olan Amerikan Şirketler Derneği'ne mektup gönderdiğini yazmıştı. Habere göre TÜSİAD'a gönderilen mektupta Amerika'nın yaptırım uyguladığı kişilere maddi destek sağlayan her kişi veya kuruluş Amerikan yaptırımları riski altındadır ifadeleri yer alıyordu.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, uzun menzilli hava savunma füze sistemi SİPER'in bir aşamayı daha tamamladığını duyurdu. Açıklamada sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verilen Demir şu ifadeleri kullandı. Savunma sanayimizden büyük taarruz ve Malazgirt'in yıl dönümünde ecdadın şanına yakışır bir başarı. Uzun menzilli hava savunma füze sistemimiz SİPER adım adım yükseliyor. SİPER son test atışında yüksek hızlı hedeflerde 100 kilometreyi gözünü kestirdiğini gösterdi. SİPER bu vuruş başarıyla bir aşamayı daha tamamladı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
Türkiye PKK grubunun bir üyesinin Türkiye askeri güçlerine teslim olduğunu iddia etti. Öte yandan Türkiye Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu.
Suriye Dışişleri Bakanlığı cumartesi gecesi Şam'ın bu saldırılara tüm uygun yollarla karşılık verme hakkının saklı olduğunu belirtti. İnan'a göre şu an Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini ve Güvenlik Konseyi'nin geçici başkanına yazdığı bir mektupta bu kurumların Siyonist rejimin Suriye topraklarını kasıtlı bir ihlal olarak ele geçirmesine karşı açık ve net bir şekilde kınamasını talep etti.
Irak'ta Sadr grubu yeni bir girişimde tüm siyasi parti ve şahsiyetlerin çekilmesi ve onun yerine bu ülkede hükümet kurmak için yeni parti ve şahsiyetlerin yer alması çağrısında bulundu. Bu çağrı Sadr hareketinin lideri Muktede Sadr'a yakın isimlerden Salih Muhammed El Iraki'den geldi.
İslami Direniş Hareketi Hamas Esirler, Şehitler ve Yaralılar Ofisi sorumlusu Zahir Cebbari'nin dün yaptığı açıklamada hareketlerinin kahraman esirlerin özgürlüklerini kavuşturulması için tüm yolları değerlendirerek bütün gücüyle çalışma konusunda kararlı ve net olduğunu ifade etti. Hareketin resmi sitesinde yayınlanan açıklamada Hamas'ın esirleri işgal zindanlarında yalnız bırakmayacağı dile getirildi. Cebbari'nin işgal rejiminin idari tutuklama uygulamasının son bulması için esirlerin değişik alanlarda mücadele ettiklerini ancak bu konuda ufukta bir şey görülmediğini dile getirdi. Cebbari'nin işgal rejiminin esir takası dosyasını sadece basında gündeme getirdiğini, fiiliyatta ise hissedilir hiçbir şey yapmayacağını, bu yüzden 8 aylık çalışma içinde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.
Libya hükümetine bağlı Sağlık Bakanlığı dün gece Trablus'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının artarak 12 kişiye yükseldiğini duyurdu. Trablus şehri son günlerde askeri güçlerin konuşlandırmasına tanık oldu ve bu Abdülhamit Dibeybe ve Fethi Başa hükümetleri arasındaki siyasi ihtilaflar sebebiyle yaşanan silahlı çatışmadan kaynaklanıyor. çatışmaların boyutu nedeniyle ölü ve yaralı sayısı hakkında hala artış ihtimali var.
Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Beyaz Saray diplomasisinin özünün dünya çapında gerilim yaratmak ve Amerika'yı barış ve istikrarın garantörü olarak reklam yapmak olduğunu açıkladı. Maria Zaharova dün Amerika'nın Japonya Büyükelçisi açıklamasına atıfta bulunarak Amerika Büyükelçisi'nin sözlerinden her yerde kendi çıkarlarını aradıklarının açıkça görüldüğünü bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, Siyonistlerin nükleer anlaşma ile ilgili Biden yönetimi üzerinde etkili olma çabaları hakkında. Siyonist rejim ve Siyonistlerin Amerika'daki lobileri her daim nükleer anlaşmaya karşı olumsuz yaklaşım peşinde oldukları gibi, gelinen aşamada Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönme olasılığın arttığı bir sırada Biden yönetimini anlaşmaya dönmekten vazgeçirmek için faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. Bu doğrultuda son olarak İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz 25 Ağustos'ta Washington'a giderek Amerikan mevkitaşı ve diğer yetkililerle görüştükten sonra Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Washington ziyaretinden amacının güçler ve İran'ın nükleer anlaşma hakkındaki görüşmeleri net mesajı göndermek olduğunu ifade etti. İsrail rejimi Savaş Bakanı Gantz nükleer anlaşmanın düzenlenmekte olduğuna işaretle bu anlaşmanın İran'ın kabiliyetini yıllarca geriye götürmeyeceğini ve gelecek yıllar için kısıtlamayacağını kaydederek anlaşmanın bölgesel ve küresel güvenliğe zarar vereceğini iddia etti. Aslında Siyonist rejim yetkilisi Washington'a nükleer anlaşmanın imzalanmasına engel olmak amacıyla gitmişti. Siyonist rejim Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı da geçtiğimiz hafta Amerika'ya giderek bu ülke yetkililerini medyaya sızan anlaşma taslağının Amerika'nın yükümlülükleriyle çeliştiğini iddia etti. Siyonist yetkili Tel Aviv'in son ana kadar İran ile küresel güçler arasında nükleer anlaşmanın imzalanmasına karşı koyma niyetinde olduğunu vurguladı. Aslında işgal rejimi İsrail son 2 senede Amerika'nın Demokrat Başkanı Joe Biden'in nükleer anlaşmaya dönme sözünü verdiğine göre bu konuya karşı çıktığını deklare ederek bu husustaki çabaları başarısız kılmak için elinden geleni yapmıştır. Tel Aviv her zaman İran ile Amerika ve 4+1 grubu arasında herhangi bir anlaşmanın yapılmamasını ve İran'a karşı azami baskının sürmesini istemiştir. Ayrıca Siyonist rejim defalarca İran'ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırı tehdidini gündeme getirmiştir.
Gelinen aşamada Biden yönetiminin Amerika'dan çıkartının nükleer anlaşmaya dönmekte olduğu kanaatine vardığı anlaşılıyor. Bunun için Siyonist rejim İsrail'in karşı çıkması ve Amerika içindeki Siyonist lobileri faaliyetleri ve propagandalarına rağmen İran ve Amerika arasında dolaylı görüşmeler sürmekte. Bu bağlamda Beyaz Saray Sözcüsü Amerika'nın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine değinmeksizin yaptığı açıklamada Washington'un görüşmelerdeki yaklaşımını irkeli niteleyerek İran'ın 2015'teki nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olması halinde Amerika'nın bu işi yapacağını söyledi. Siyonistlerin bile itiraf ettikleri önemli mesele, İsrail yetkililerin eski Amerikan Başkanı Trump döneminde Washington'un Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesi üzerindeki olumsuz etkileridir. Siyonist rejimin eski başbakanı Olmert, Netanyahu'ya yüklenerek onun Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmeye teşvik etmekte İran'ın nükleer ilerlemesinin hızlanmasına yol açtığını ifade etmiş. Netanyahu'nun şimdiki hükümeti, Batı'nın İran'la nükleer anlaşma yüzünden eleştirebilecek son kişi olabileceğini, çünkü kendisinin bu krizin sorumlusu olduğunu kaydetti. Gelinen aşamada Siyonistler kendileri büyük bir çıkmaz içine girdiklerini görmekteler. Bir yandan Biden yönetimi herhangi olası bir anlaşmada Tel Aviv'in mülahazalarını dikkate alacağını söylerken, diğer yandan Siyonist yetkileri başından savmaya çalışıyor. İsrail de İran'ın barışçı nükleer ilerlemelerini etkin şekilde karşı koyma noktasında elini kolunu bağlı görüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'ın Batılıların Rus karşıtlığı üstüne dönüşmesi konusunda. Ermeni gazetelerde Erivan'da yaşanan 14 Ağustos patlaması ile ilgili spekülatif haberlere yer vermesi ve Rus karşıtı gündem maddeleri oluşturması, Rusya Büyükelçiliğinin itiraz etmesine ve Batı yanlısı Ermeni medyanın propagandif çalışmalarına hassasiyet göstermesine yol açmıştır. Rusya'nın Erivan'daki Büyükelçiliği daha önce yayımladığı mektupta Ermenistan'dan Moskova'yı 14 Ağustos patlamasından sorumlu tutmaya çalışan tarafların engellenmesini istedi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı ise Rusya'nın bu talebine yanıt verdi, ancak bu yanıtın detayları hakkında hala bilgi verilmedi. Erivan'ın Sürmeli semtinde 14 Ağustos'ta yanıcı maddeler mağazasının patlaması sonucu 16 kişi öldü, 63 kişi yaralandı. Olaydan sonra Batı bağlantılı bazı medya kuruluşların patlamayı Rusya ile ilişkilendirmeye çalışması Rusya'nın tepkisine neden oldu. Rusya'nın Ermeni hükümetine yazdığı protesto notunun bir bölümünde şöyle denildi: Ermenistan yerel medyasında Rus kurumlarına yönelik asılsız suçlamalar ve Sürmeli İş Merkezi faciasına Rusya'nın karışması ithamlarından ciddi şekilde öfkeliyiz. Bu suçlamalar Ermenistan kamuoyu arasında yayılırken Erivan yaptığı araştırma sonucu patlamanın terör saldırısı veya kasıtlı olmadığını duyurdu. Ancak Ukrayna'da çatışmanın başlamasından sonra Batı medyası Rusya fobisi çerçevesinde dünya genelinde medya kampanyasını uluslararası düzeyde desteklemiş ve gücünün bir kısmını Rusya'nın komşuları ve bağımsız ülkelerle ilişkilerini bozmak için harcamış, ancak Rusya bu konuda işbirliği politikasını devam ettirmiştir. Hali hazırda Moskova ile Erivan arasındaki ilişkileri bozmayı hedefleyen Batı planı açıkça Ermeni hükümetine ciddi bir uyarı çanağı görevi yapmış ve bu ülkenin hükümetini karşılık vermeye zorlamıştır.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Honanyan konu hakkında Rusya Büyükelçiliği'nin cevabı mektubu gönderdiğini, ancak bu diplomatik mektubun yayınlanmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Rus Büyükelçiliği protestosunun ve Ermeni medyasında bu ülke yönelik provokatif çalışmaların temeli Ermenistan Ulusal Demokratik Kutup Partisi'nin Batı yanlısı bir grup olarak patlamadan iki gün sonra yaptığı açıklamaya kadar uzanıyor. Bu parti şu açıklamada bulunmuştu: Erivan'daki patlamalar ve patlatma uyarıları sömürgeci gücün komutasındaki bir komuta merkezinin yeni bir imtiyazın ve tavizin eşinde terör yaratmaya yönelik eylemlerin sonucudur. Aynı açıklama Ermenistan'daki sanal medyanın ve Batı yanlısı basının bu yorumları Rusya'ya atfetmesine neden oldu. Fakat Rusya-Ermenistan ilişkilerinin siyasi, jeopolitik, tarihsel ve ekonomik olarak düzeyi Batı'nın yıkıcı çabalarının önemli bir bölümünü etkisiz hale getirmektedir. Rusya Başbakanı Mihail Mishustin Ermeni mevkidaşı ile yaptığı açıklamada iki taraf arasındaki ilişkilerin düzeyine ilişkin olarak şöyle dedi: Rusya ile Ermenistan arasında ticarette son 6 ayda görülen %42'lik artış bir rekordur ve iki ülke bu dönemde 1.6 milyar dolar mal ve hizmet alışverişinde bulundu. Ermenistan sahasında Rusya ile Batı arasındaki rekabet, Rus karşıtı propagandayla ilgili son protesto mektubuyla sınırlı değil. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın 15 Temmuz'da Ermenistan'a beklenmedik ziyareti Rusya'nın hassasiyetine neden oldu. Bundan 3 gün sonra Rusya'nın Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sergey Narishkin Ermenistan'ı ziyaret etti. Bölgenin mevcut durumu ve Ukrayna'daki savaşla ilgili gelişmeler konusunda iki örgütün başkanlarının peş peşe yaptıkları bu ziyaretler, Rusya ile Amerika arasındaki siyasi ve askeri rekabetin Kafkasya'ya kadar uzandığını gösteriyor. Özetle kamuoyundaki Rus karşıtı medya propagandasının Batı'nın Moskova'ya karşı hassasiyet yaratma ve Moskova-Erivan ilişkilerinde engel oluşturma doğrultusunda Batı-Rusya rekabetinin medya ve kamu diplomasisinin bir bileşimi olduğu söylenebilir. Moskova ve Erivan arasındaki ilişkiler bu şekilde zayıflatılmak isteniyor. Ancak Ermenistan'ın jeopolitik özellikleri ve Rusya'ya yakınlığı ve Moskova'ya olan çeşitli ihtiyaçları, ekonomik ilişkilerin genişletilmesi ihtiyacı ve Ermenistan'da artan Rus yatırım beklentisi de dahil olmak üzere sonunda Batı'nın planlarına karşı güçlü bir üs bulunduğu da söylenebilir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Şehriver 1401, Hicri Kameri 30 Muharrem 1444 ve Miladi 28 Ağustos 2022 Pazar. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 6 Şehriver 1299'da İranlı önde gelen Müslüman arif ve alim Ayetullah Mirza Muhammed Taki Golşen Hayri Şirazi vefat etti. Hicri Şemsi 1332'de İran'ın tarihi kentlerinden Şiraz kentinde salih bir ailede dünyaya gelen Şirazi babasıyla birlikte Kerbela'ya gitti ve orada dini ilimleri bitirdikten sonra kendi döneminin fazıl hocalarından sayıldı ve ders vermeye başladı ve birçok öğrenci yetiştirdi. Ayetullah Şirazi'nin yaşamının son zamanları Irak'ın sömürgeci İngilizler tarafından işgal edilmesine denk geldi. İngilizlerin Irak'ın güneyine saldırmasıyla birlikte Şirazi verdiği fetvalarıyla halkı İngilizlere karşı kıyama çağırdı ve İngilizleri kendi mevzilerinden geri adım atmayı zorladı. Bu mücahit ve takvalı fakih 68 yaşında Hakk'a yürüdü. Mirza-i Şirazi birçok eser kaleme almıştır. yıl önce bugün 28 Ağustos 1749'da Alman şair ve yazar Johann Wolfgang von Goethe dünyaya geldi. Doğduğu kent olan Frankfurt'ta musiki ve ressamlıkla ve dünyanın çeşitli dilleriyle yakından tanıştı. Bu Alman şair hukuk dalında tahsil yaptı. Alman edebiyatını yayan Goethe özel edebi bir okula bağlı değildi ve İran edebiyatına özellikle İranlı şair Hafız'ın şiirlerine büyük ilgi duyardı. Goethe Kur'an-ı Kerim ve İslam dinine büyük ilgi duyardı. Goethe şunları belirtti. Biz başta bir takım vesveselerden dolayı Kur'an'dan uzak kaldık. Ancak kısa süre sonra Kur'an-ı Kerim kitabı benim ilgimi çekti. Öyle ki benim hayrete düşmeme neden oldu. Ve ben bu kitabın içerdiği usuller ve kanunlarına yönelik teslim oldum. Ben bu kitabın yakın zamanda yer küresinde çok derin ve kurtarıcı etkiler bırakacağına inanıyorum. Ve neticede Cihan Şumul yapısını da göreceğiz. Bu dünyaca ünlü Alman yazar ve şairin eserleri arasında Doğu Divanı eserine değinebiliriz. yıl önce bugün 28 Ağustos 1957'de ilk kıtalar arası füze eski Sovyetler Birliği bilim adamlarınca fırlatıldı. 40 gün sonra yani Sovyetler Birliği bilim adamları kıtalar arası füzeyle dünyanın ilk uzay mekiği olan Sputnik 1'i yerküre yörüngesine yerleştirmeyi başardılar. Müzik 29 yıl önce bugün 28 Ağustos 1993'te Filistin Kurtuluş Teşkilatı Başkanı Yasir Arafat ile soykırımcı İsrail rejimi Başbakanı İshak Rabin arasında barış anlaşması imzalandı. Yasir Arafat ve İshak Rabin Washington'da Amerikan Başkanı'nın huzurunda yapılan uzun müzakerelerin ardından nihayet 28 Ağustos 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nün 45 yıl sonra Siyonist rejimin varlığına son verdiği bir anlaşma imzaladılar. İsrail, Gazze Şeridi de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının bir bölümünün yönetimini Filistinlilere devretme sözü verdi. Rabin ve Arafat arasındaki anlaşma hem İsrail'de hem de Filistinliler arasında güçlü bir muhalefetle karşılaştı ve yoğun protestolara neden oldu. Filistinli mücadeleci örgütleri Filistinlilere verilen ufak tefek tavizler karşılığında İsrail'in varlığının tanınmasını Filistin davasına ihanet olarak nitelendirdi ve aşırılık yanlısı Siyonistler de Rabin'i işgal altındaki toprakların bir kısmını Filistinlilere teslim ettiği için suçladılar. Bu anlaşmaya rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmedi ve sonraki yıllarda saldırganlığını sürdürdü.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Vize krizi büyüyor.
Milli Gazete.
Suçu önleyecek sistem gerekli.
Star.
Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 26 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti gençlerin oyunu istemiyor başlıklı yazısına yer veriyor. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Bütün siyasi partiler toplumun farklı kesimlerinin oyuna taliptirler. Çünkü hepsi ülkeyi yönetme iddiasındalar ve doğal olarak herkesi kucaklamak durumundadırlar. Bunun bir tek istisnası vardır. Marjinal partiler. Özü itibariyle bu partilerin doğrudan hitap ettikleri belli kesimler vardır. Dolayısıyla politikalarını da daha sınırlı bir toplumsal yapı üzerine bina ederler. Mesela Avrupa'daki faşist ve ırkçı partilerin söylemleri ağırlıklı olarak göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı üzerinedir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Avrupa'daki benzerleri gibi keskin çizgilerle ifade etmeseler de Türkiye'deki bazı partilerin politikalarının da aşırı milliyetçi ve yabancı karşıtlığı üzerine bina edildiğini söylemek mümkün. Ancak AK Parti gibi 70 milyonu kucaklama hedefiyle yola çıkan ve ilk 10 yılında bu iddiasını sürdüren merkez konumundaki partilerin ideolojik ya da kimliksel aidiyetler üzerinden siyaset yapmaları kendi gerçekliklerine inkar anlamına gelir. Evet, bugün AK Parti iktidarı ekonomik anlamda Türkiye'yi tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşatıyor. Hukuk, dış politika, eğitim ve tarımda artık hiçbir konuya hakim değil. Kurumsal hafızanın dinamosu niteliğinde olan liyakat ilkesini tümden kaybettiği için de açıkçası ne yapacağını bilemiyor. En dramatik olanı da 2011'e kadar ülkede iyi işlerin altına imza atan bu partinin kendisini bugünlere getiren geniş toplum kesimlerini yok sayan Jacoben bir zihniyete teslim olmasıdır. Maalesef bugün AK Parti eleştirel düşünceye tahammülsüz, beğenmediği her şeyi yasaklayan bir parti haline gelmiş bulunuyor. Öyle ki yıllardır genç kuşakların coşkusuyla dinlediği müzikleri, izlediği konserleri bile yasaklayarak gençlerle arasındaki duvarları giderek yükseltiyor. Neredeyse gençlerin yan yana durmasından bile endişe eder durumda. Özellikle son bir yıl içinde yasaklanıp iptal edilen konserler ve müzik festivallerinin listesi öylesine kabarık ki herhalde böyle bir yasaklar manzumesi bugüne kadar hiçbir iktidara nasip olmamıştır.
Cevher İlhan 26 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde saptırmalı siyasi skandallar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Son dönemde iktidar partisindeki erimenin kısmen durduğu iddialarının aksine anketlerde oy kaybının hızlandığının ortaya çıkmasına karşı partili Cumhurbaşkanı bazı bakanlarla partisinin kurmaylarını apar topar genel merkezde toplayıp mitinglerdeki yetersizlik ve ilgisizlikten yakınarak meydanları hareketlendirin talimatı vermiş. Bu arada Erdoğan'ın aday olmayacağı anayasal hükmüyle YSK'nın kararına sığınarak yerine bir başkasını aday göstereceği, AK Parti'nin dağılacağı, baraj altında kalan küçük ortağının siyasetten tasfiye sürecinin tetikleneceği konuşuluyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Görünen o ki millet iradesinin temsilcisi meclisi esas alan demokratikleşme projesi iktidar cephesinin siyasi oyun ve tezgahlarını alt üst etmiş. Bu yüzden seçim sürecinde şimdiye kadar kesinlikle olmaz diye reddettiklerini çarnaçar tek tek yapıyor. Ana muhalefet liderinin dar gelirlilere bankaların %400 kar artışı olurken ödemeyin çağrısıyla icra ve haciz altındaki elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi temel ihtiyaçlara ait 6 milyon vatandaşın borçlarının kamuca üstlenilmesi bunun son örneği. Bu arada 20 yıllık AKP iktidarında tek kişilik yönetimin icraatı olan ağır ekonomik kriz için yine iktidardakiler çözer havası pompalanıyor. Geçen Ağustos'ta 7 lira olan motorinin litresi 26 lirayı aşarken önce yaz ayları ardından sonbahar en son gelecek senenin ilk aylarında enflasyonun düşme eğilimine gireceği ekonominin düze çıkacağı ileri sürülüyor. Avrupa'daki yıllık 7-9 enflasyon Türkiye'deki %80 enflasyonla kıyaslanıyor. Cumhurbaşkanı onlardaki %9 enflasyonun ekonomik ve sosyal sonuçlarıyla bizdeki %80 enflasyonun sonuçları aynı değil ki diye insanların sırf kargaşa olmasın diye sokağa dökülmemelerini bir başarı olarak sunarken sizde enflasyon çok yüksek diyen yabancı bir bakana Maliye Bakanı ben bu enflasyonla sokağa çıkıyorum siz %10 enflasyonla sokağa çıkamıyorsunuz diye milletin ağırbaşlı sabrını bir marifet sayıyor. Kısacası daha senenin ortasında bütçede, büyümede, enflasyonda, dövizde, dolar garantili ihalelerde hiçbir hedef tutturulamayıp %90 sapmalar karambola getirilirken 3.3 milyarlık köprüye 9 milyar dolar garanti verilmesi hoyratlığında göz göre göre çöküşün üstü örtülmek isteniyor. Ama ekonomistler kışta elektrikten gıdaya üst üste yığılan daha da fahiş zamların ertelenmesiyle Türkiye'nin enflasyonun üçlü rakamlarla tırmandığı Venezuela'nın durumuna düşeceğini söylüyor. Hasılı din ve milliyetçilik üzerinden tahkir ve tahriklerle muallel nefret dili kimlik siyasetinin bir netice verememesi, halka anlatacağı hiçbir hikayesinin artık kalmaması ve bütün vaatlerinin boşa çıkmasıyla siyasi iktidar tam bir çıkmazda. Koltuğu kaybetmenin telaşı ve paniğiyle belki tutar diye bile bile peş peşe canhıraş saptırmalı skandallara tevessül ediyor. Ama akıbet ortada. Fecaat her haliyle gidişi gösteriyor.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 26 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde iktidarın ekonomik anlayışında tuz koktu başlıklı yazısına yer veriyor. Son günlerde hükümet ekonomi alanında borsaya 13,6 milyar dolar girdi. Merkez Bankası rezervleri 15,4 milyar dolar arttı. Finans ve sermaye piyasasına destekleyeceğiz. Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil, yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatı arttırmaktır şeklinde iki görüş açıkladı. Ama keşke iş bu kadar kolay olsaydı. Kolay değil çünkü ekonominin içinde insan var. Hükümetin ve hükümet üyelerinin her kararı doğrudan insan refahını etkiliyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eğer içinde bulunduğumuz krizi görmezden gelir ve yanlış teşhis koyarsak bu kriz daha da derinleşir. 14 Temmuz 2022 tarihinde borsa endeksi 2.457 idi. 25 Ağustos'ta 3.120 oldu. 40 günde %27 arttı. Bu bir spekülasyondur. Gelen yabancı fonlar spekülatif fonlardır. Aynı fonlar bir zaman sonra çıkacak ve borsa endeksi tekrar düşecektir. Bunlar içindir ki ekonomi kırılgandır. Bu nedenle dünyanın en büyük 3 rating kuruluşu Türkiye'nin kredi notunu çok spekülatif, yatırım yapılamaz seviyesine düşürdü. Dahası sermaye girişi olsa aynen 2003 yılından 2012 yılına kadar olduğu gibi yabancı sermaye girişi cari açıktan fazla olursa döviz arzı artar ve TL değer kazanır. Oysa ki bugün Merkez Bankası TÜFE bazları el kur endeksine göre TL %46 oranında daha düşük değerdedir. Öte yandan bugünkü ekonomik krizin altında yatan nedenler arasında ekonomide sektörel dengenin bozulması da var. Finans sektörü balon yaptı ve reel sektörü temsil etmekten uzaklaştı. Hükümetin sürekli finans sektörünü destekleyen politikaları reel sektör aleyhine haksız rekabet yarattı. Reel sektör içinde de kamu ihaleleri belirli firmalara verildiği için ikinci bir haksız rekabet ortaya çıktı. Hükümet istikrar istiyorsa algı yaratmak yerine bu sorunları nasıl çözebileceğini açıklamalıdır. Enflasyon en ağır ekonomik istikrar sorunudur. Eğer hiperenflasyona gidiş varsa belirsizlik yüksek demektir. Yarınını göremeyenler fizibilite yapamaz, yatırım kararı almaz. Toplam talebin nereye evrileceğini kestiremeyen üreticiler üretimi artırmaz. Demek ki yatırımı, üretimi ve istihdamı artırmak için önce faizleri değil enflasyonu düşürmek gerekir. Enflasyonu düşürmek için de bütün dünyanın yaptığı gibi faizleri artırmak gerekir. Bugünkü hukuki sorunlar ve mülkiyet endişeleri varken bedava para da versen kimse yatırım yapmaz. Faizleri düşürmeden önce güven sorununu çözmek gerek. Türkiye'de üretim dışa bağımlı yapı kazandı. Üretimde aramalı ve ham madde olarak kullanılan ithal girdi oranı yüksektir. Kur artışı ve CDS oranının artması girdi ithalatın finansman maliyetini artırdı. Türkiye ithalat yapamazsa üretim de yapamaz. İhracat malı üretimde ithal girdi oranı daha yüksek. %70 ile %80 arasındadır. İhracat artışı kendinden daha büyük ithalat artışı yaratıyor ve bunun içindir ki dış ticaret açığımız artıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kuruluşundan 38 yıl sonra Lübnan Hizbullahı.
Lübnan Hizbullah Hareketi'nin kuruluşundan 38 yıl geçiyor. Hizbullah'ın ileriye doğru hareketi artık Batı Asya bölgesinin siyasi ve güvenlik sahnesinde en önemli ve en etkin aktörlerden biri haline gelecek şekilde olmuştur.
Bu münasebetle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Lübnan Hizbullah Hareketi'ni direniş ekseninde en önemli sivil aktör saymak gerekir. Üstelik direniş ekseni üyelerine bir model haline gelmiş olan bir aktör. Lübnan Hizbullah Hareketi 1982 yılında yani İran İslam İnkılabı'nın zaferinden 3 yıl sonra şekillendi. Hizbullah Hareketi Lübnan'da İran İslam Cumhuriyeti'nin desteğiyle kuruldu. Lübnan Hizbullah Hareketi ve İran İslam İnkılabı liderler arasında direkt bir bağlantı mevcuttur.
Lübnan'da direnişin temelleri İmam Musa Sadr'ın girişimleri, özellikle de Emen Hareketi olarak bilinen Efvacul Mukavemetul Lübnaniye Hareketi'nin kurulmasına dayanıyor. Emen Hareketi'nde dini eğilimleri daha güçlü olan ve Siyonist rejim ile mücadelede direten kesim, İmam Hümeyni'nin liderliğindeki İslam İnkılabı'nın etkisinde kalan diğer gruplar ile birlikte 1982 yılında İran İslam Cumhuriyeti'nin desteği ve himayesiyle Lübnan Hizbullah Hareketi kuruldu.
Hizbullah'ın ilk genel kongresi Tahran'da kuruldu ve Subhi Tufeyli ilk genel sekreter olarak seçildi, fakat birçok ihtilaf nedeniyle 2 yıl sonra yani 1991 yılında Seyyid Abbas Musevi bu kez yeni genel sekreter olarak seçildi. Seyyid Abbas Musevi bir yıldan az bire sonra Siyonist rejim tarafından suikasta uğradı ve bu kez Hizbullah Konseyi Seyyid Hasan Nasrullah'ı Lübnan Hizbullah Hareketi genel sekreteri olarak seçti. Seyyid Hasan Nasrullah 1992 yılından beri bu görevde bulunuyor.
Siyonist rejimin Lübnan'a saldırarak bu ülkenin büyük bir bölümünü işgal edip başkent Beyrut'u kuşattığı bir ortamda Hizbullah Hareketi kuruldu. 6 Haziran 1982 tarihinde Korsan rejimi İsrail, kara, hava ve denizden Lübnan'a karşı geniş çaplı büyük bir saldırıya başladı ve hızlıca hiçbir direnişle karşılaşmadan başkent Beyrut'un kapılarına kadar ilerlemeyi başardı ve bir Arap ülkesinin daha başkentini kuşattı. Kudüs kenti 1967 yılında İsrail işgaline uğrayan ilk Arap başkentidir. Aslında Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısı Arap nasyonalizminin yenilgisi anlamındaydı. Fakat bu da Hizbullah hareketinin şekillenme ortamını oluşturdu.
Lübnan Hizbullah hareketini şekillenmesinde en çok Siyonist işgalci rejim ile mücadele rol oynadı. Hizbullah temelden Siyonist rejimiyle sorun yaşıyor ve bu rejimiyle mücadeleyi sadece bir ulusal görev değil, kendisi için şer'i bir teklif olarak görürken Siyonist rejim mahiyetinin tecavüze dayalı olduğu için hiçbir zaman kabul edilemez olduğunu savunuyor. Batı Asya meseleleri uzmanı Mesud İssedullahi'ye göre Hizbullah'ın şekillenmesindeki başlıca sebep Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısıydı. Başka bir ifadeyle Hizbullah, işgalci İsrail'e karşı direnişin çocuğudur. Tabii ki Lübnan Hizbullah hareketi Amerika'nın Batı Asya bölgesine her türlü müdahaleye karşıdır ve Amerika'yı Batı Asya bölgesinde ve özellikle Lübnan'daki tüm krizlere müsebbip olarak görüyor. Bu yüzden Washington'un hasmane siyasetlerine maruz kalıyor.
Hizbullah'ın Lübnan'da büyük ve stratejik getirileri vardır. Bu parti başlangıçta şehadet operasyonları, ardından Katyuşa roketleri ve gerilla savaşları ile Siyonist rejimiyle mücadeleye başladı. Çeşitli operasyonların ardından işgalci rejimin Güney Lübnan'dan çekilmesine sebep oldu. Bu önemli başarı Lübnan toprak bütünlüğü ve milli egemenliğinin korunmasına sebep olurken aynı zamanda işgalci Siyonist rejimin yenilmezlik boş efsanesini de yok etti. 2006 yılında Hizbullah ve Siyonist rejim arasında yaşanan 33 günlük savaş ise Batı Asya gelişmeleri için bir dönüm noktasına dönüştü. Bu savaşın hedefi Lübnan Hizbullah'ını yok etmekti. Fakat bu savaş 33 günün ardından korsan rejimin yenilgisiyle sonuçlandı.
33 gün süren savaşta İsrail savaş uçakları El Ramliye kasabasını terk etmekte olan sivilleri kimyasal silah kullanarak hedef almış ve saldırıda 12 sivil şehit olmuştu. Aynı gün içerisinde işgalci İsrail rejimi El Cumhur bölgesinde yer alan askeri karargahı hedef almış ve aralarında 4 Lübnanlı komutanın da olduğu 11 asker şehit olurken onlarca sivil ve asker de yaralanmıştı. İşgalci Siyonist rejim Lübnan'ın altyapısını hedef alan saldırılarına aynı şekilde devam ederken İsrail savaş uçakları uluslararası Beyrut havaalanına hedef almış ve tüm yakıt depolarını yok etmişti. Bununla birlikte işgalci rejim savaş gemileriyle Beyrut sahiline hedef almış ve El Şukat bölgesinde bulunan süt fabrikasıyla odun fabrikalarına saldırmıştı. Savaşın 6. gününde İsrail rejimi Tenayil kasabasında bulunan gaz istasyonunu da saldırılarının hedefi olarak seçmişti.
Tahran Radyosu.
Siyonist rejimin saldırılarına karşı Hizbullah hareketi 33 gün boyunca direndi. 33 günün ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 1701 sayılı karar uyarınca 14 Ağustos'ta taraflar saldırılarını durdurdu. Siyonist rejim Lübnan'a uyguladığı ablukayı 7 Eylül 2006 yerel saatle 18'e kadar kaldırmayı taahhüt etti. Litani nehrine kadar olan Güney Lübnan toprakları işgal etmiş olan İsrail rejimi, Lübnan ve UNIFIL askerlerinin konuşlandırılmasına paralel olarak işgal askerlerini geri çekti.
Geçenlerde Hizbullah hareketinin kuruluş yıl dönümünde bir konuşma yapan Seyit Hasan Nasrullah, Hizbullah'ın işgalci rejime karşı 33 günlük savaşta kazandığı zafere işaret ederek 2006 zaferinin Hizbullah tarihinde direnişin en önemli kazanımlarından biri olduğunu duyurdu. Nasrullah 33 günlük savaşın sonuçları arasında Siyonist düşmanlığı olan çatışma denkleminin değişmesi ve Condoleezza Rice'ın öne sürdüğü Büyük Orta Doğu projesinden vazgeçilmesi de var. 33 günlük savaşta direnişin son başarısı, direnişin Lübnan'ın petrol ve gaz haklarını geri getirme hattına girmesiydi, dedi.
2006 yılı 33 günlük savaşın en önemli getirilerinden biri, korsan rejimin o tarihten bu yana Lübnan'a karşı hiçbir savaşı dayatmamasıdır. Halbuki Hizbullah hareketi ülke topraklarının bazı bölümlerinin korsan rejim İsrail tarafından işgal edildiği bir ortamda şekillenirken, artık günümüzde Lübnan'ın toprak bütünlüğü korsan rejiminin tehdidi altında bulunmuyor. Aynı zamanda Hizbullah da Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğini tehdit eden çevre tehlikeleriyle mücadele ediyor. Hizbullah'ın 2011 yılından itibaren Suriye'de bulunması ve teröristler ile mücadeleyi Suriye topraklarında sürdürmesi ise tıpkı Hizbullah'ın Lübnan'a yönelik tehditlerle karşı karşıya kalmasıdır. Bu olay aynı zamanda Hizbullah'ın etkinliği ve oynadığı rollerin Lübnan sınırlarını da aştığını gösteriyor.
Hizbullah, Batı Asya bölgesindeki işgalci rejimle uzlaşmaya karşı çıkan, Amerika'nın bölgesel meselelere müdahalesine muhalefet eden ve Lübnan'ın herhangi dış müdahaleden bağımsız olduğunu vurgulayan aktörlerden biridir. Bazı Arap ülkeleri Suudi Arabistan'ın politikalarına boyun eğerken Hizbullah, Riyad'ın politikalarına her türlü uyum sağlamayı ve izlemeye karşı çıkıyor. Tabii Lübnan Hizbullah'ın İran'ın müttefiki olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle Suudi Arabistan liderliğindeki Arap ekseni, Siyonist rejim ve Amerika ile birlikte Lübnan Hizbullah'ın ciddi muhalifleridirler ve bu hareketi yaptırım ve terör listesine dahil etmişlerdir. Buna rağmen Hizbullah bu düşmanlıklara karşı direniş yolunu izlemeye devam etti. Üstelik Lübnan'da Hizbullah'ın bu stratejisi hoş karşılanıyor.
Hizbullah ilk kez 1992'de Lübnan seçimlerine katıldı ve 12 sandalye kazanmayı başardı. 1996'da 10 sandalye kazanan Hizbullah Hareketi 2000 yılında Lübnan parlamentosundaki 128 sandalyeden 8'ini kazandı. 2005 genel seçimlerinde ülkede tek başına 14 sandalye ve Güney Lübnan'da Emel Hareketi ile ittifak halinde 23 sandalyenin tamamını kazandı. 2018 Lübnan parlamento seçimlerinde Hizbullah koalisyonu 68 sandalye kazandı. Böylece ilk kez sandalyelerin mutlak çoğunluğunu elde etti. Ve Lübnan'da Mayıs ayında yapılan son parlamento seçimlerinde Hizbullah karşıtlarının yaptığı ağır harcamalara rağmen direniş koalisyonu mecliste 62 sandalye kazanmayı başardı. Böylece Lübnan siyasi sahnesinde en etkili ve önemli siyasi koalisyon olarak kalmaya devam etti.
Tüm bunlar her şeyden çok Lübnan Hizbullah Hareketi'nin son 38 yılda ülke toplumundaki konumunu kademeli olarak geliştirdiğini gösteriyor. Hizbullah Hareketi artık günümüzde Lübnan'ın hem siyasi hem de güvenlik sahnelerinde önemli rol oynuyor.
Değerli dinleyiciler, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin 38. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Hasan Eren isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinden sonra sancağı devrilen Hazreti Zeynep, Yezid'in sarayında cellatların karşısındaydı ve Kur'an'ın mesajını haykırıyordu. Cellatlara baktıkça yüreğindeki aşk büyüyordu Hazreti Zeynep'in ve bu sancağı ömrü olduğu sürece taşımaya kararlıydı. Hazreti Zeynep'in bedeni esaret altındaydı ama ruhu özgürlüğün doruklarında dolaşıyordu ve hiç korkmadı, susmadı. Yaşanan zulme dikkat çekerek çağın en azılı zalimlerine hakkın tebliğini yapmaya devam etti. Resulullah'ın ehli beytini katlettiniz zira kininiz, nefretiniz Allah'ın dinineydi ve siz bu savaşı kaybettiniz diyor. Zorbaların yüreklerine korku salıyordu. Çağın diktatörleri Resulullah'ın ehli beytini esarete mahkum etmiş ve bu şekilde onların halk üzerindeki etkilerini bertaraf edebileceklerini düşünmüşlerdi. Peki ama ruhları özgürlüğü seçen şahsiyetlerin bedenlerini esir almanız neyi değiştirecekti ki? Bütün korku, kaygı ve endişeleri öldürmüş bir insana siz ne yapabilirsiniz? Hazreti Zeynep özgürdü ve korkmuyordu. Katillerin yüzlerine bakıp yaptıkları katliamlara, kirli icraatlarını dile getiriyor ve boğazlarına kadar zillete batmış olan zalimler güruhuna hesaplarının çok ağır olacağını hatırlatmaya devam ediyordu. Evet, Cennet Şehitlerin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin şehadet yıl dönümü Aşura gününü birkaç gün önce bunu geride bıraktık ama hala bu Aşura hamaseti biliyorsunuz evet, Erbayn'a kadar Hüseyin uzuyor kadar ve bu günler deyim yerindeyse Hazreti Zeynep'in günüdür.
Evet.
Tam da yerinde bir mektup almışız Hasan Eren'den. Çok teşekkür ediyoruz.
Evet.
Ve Erbayn yürüyüşü de bugünlerde biliyorsunuz
tabii
başlamıştır.
Tabii ki Hüseyin Erbayn
ve çok önemli bir kongredir. Dünyanın her tarafından insanlar geliyor Kerbela'ya doğru.
Akıl yürüyor yani bir insan seri diyebiliriz yani herkes.
Bu Hüseyini mektebin ne doğru olduğunu Erbayn yürüyüşü açıkça gösteriyor ve bu konuda insanın yani kelimelerle anlatılamaz bir şey.
Gerçekten de ifade edilemiyor yani kesinlikle bu insan seli neden, nereden kaynaklanıyor bu sevgi, aşk?
Onca zorluğa katlanarak geliyorlar. Evet, yani kolay bir şey değildir.
Hüseyin'e olan
güzel
aşk.
Bir mektup isterseniz birkaç satırında siz okuyun.
Tabii efendim. İman, teslimiyet, cesaretiyle hasımlarını çaresiz bırakan bir kadındı Hazreti Zeynep. Yüreği yaralıydı. Kardeşi ve yol arkadaşları Kerbela'da şehit edilmişti. Yorgun, hüzünlü, öfke doluydu. Başını kaldırdı ve şu ifadeleri sarf etti. Bizi esirler gibi şehir şehir dolaştırarak rezil edeceğinizi, kendinizi ise aziz kılacağınızı mı zannediyorsunuz? Öleceksiniz, Allah'ın huzuruna çıkacaksınız ve keşke kör olsaydık, dilsiz olsaydık da bu günleri görmeseydik diyeceksiniz. Ortamda derin bir sessizlik hakim oldu. Nasıl olur da esaret altına alınan bir kadın korkusuzca bu şekilde konuşabiliyordu? Nereden, kimden güç alıyordu? Zeynep'in sesi katillerin yüreklerine ok misali saplanmış ve zihinlerini bulandırmıştı. Evet, Hazreti Zeynep, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını sürdüren bir dava kadını ve bir öncü şahsiyetti. Ve o sancağı ölünceye kadar omuzlarında taşımaya devam etti. Gerçekten ne kadar da güzel bir şekilde ifade etmiş değil mi? Yani
gerçekten,
tabii ki Zeynep böyle konuşacak, bu şekilde davranacak. Çünkü dersini ceddinden ve
İmam
Hüseyin'den almış. Yani böyle bir kadın. Sıradan bir insan değil. Esarette bile kükreyerek,
yani
düşmana
o kadar kolay
korku
değil. O
ya,
kadar acı. Bütün azizleri, bütün... Yani çevresindeki akrabaları, çocukları, herkes, imamı gözleri önünde şehit olan bir kadın bu kadar dimdik
ayakta durabilmek,
İslam'ın bayrağını elinde dimdik tutabiliyor.
Gerçekten
ve
biz de
Hüseyin'i Aşura'yı bir şekilde yaşatıyor.
Kesinlikle, kesinlikle yani aradan asırlar, yıllar geçse de bu Kerbela'yı bugün gibi canlı tutacak ve diğer nesillere inşallah aktaracak olan işte Zeynep'in bu güzel dersidir. Burada da yeri gelmişken yine Kerbela şehitlerini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı anıyoruz. Ve dinleyicimize de bu güzel mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz.
geldim aşarak dağları, dolaştım hep ovaları, yine esince rüzgar hüzünün sardı cihanı. Gel yatar tufan yatar, yatmaz Hüseyin'in bayrağı. Gel yatar tufan yatar, yatmaz Hüseyin'in bayrağı.
Sıradaki mektuba geçiyoruz. Burak Ergin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. İnsan bazen sormadan edemiyor. İyiliği seçmenin bir sebebi, bir gerekçesi var ama insan kötülüğü neden tercih eder? Zira cehaletin karanlığına batmış bireylerin nazarında kötülük bir güç ve iktidar göstergesi olarak algılanıyor ve bu kişiler kendilerini şiddet üzerinden ifade ediyorlar. Her kap içindekini sızdırıyor. Herkes neyi talep etmişse onun renklerini taşıyor. Kötülük hangi boyutta, hangi şiddette olursa olsun icra eden kişide can sıkıntısı ve ruhsal bunaltıya sebebiyet verir. Fakat kötülükte ısrarcı olanlar gerekçeler üreterek vicdanlarını susturur ve şiddeti bir yaşam tarzı haline getirirler. Ekranlara yansıyan savaş görüntülerine, parçalanan cesetlere, ellerindeki satırla sokaklarda işlerini kovalayan psikopatlara, masumiyeti kirlenen kadınlara, hakları gasp edilen erkeklere ve incir çekirdeğini doldurmayacak meseleleri için birbirini darp eden kişilere baktığımızda bu kişilerin uzağınızda değil bir adım ötenizde olduğunu görürsünüz. Gerçekten de maalesef bu gerçektir bütün bunlar.
Tabii ki.
Yani gizleyemezsiniz. Yani bu konuda şiddet meselesi, yani kesinlikle bir kısmı gazetelere falan, medyaya yansıyor ama bu çok buzdağının görünen yüzüdür. Evet. Yani görünmeyen tarafı belki de daha da ağır basıyordur. O yüzden bunun derinlemesine araştırılması, mutlaka, yetkililerin mutlaka bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Bunun köklerine, yani okul eğitim görmüş, bazen bakıyorsun tam da tersine bir şey çıkıyor.
Maalesef
gitsin
yani,
eğitimli evet bir insanlar daha fazla bazen yapıyor.
Rastlıyoruz maalesef.
Birçok meselenin hala ne olduğunu anlamış değiliz. Önce o meselenin gerçekten net olarak anlaşılması lazım. Sorunun nereden olduğunu, nereden kaynaklandığını belirlemek lazımdır. Tabii. İsterseniz mektubun devamını siz
evet
okuyun.
Evet efendim. Son günlerde şiddeti önlemeye yönelik pek çok çalışma yapılıyor ve hukuki yaptırımların, cezaların caydırıcılığı üzerinde duruluyor ki bu elbette önemli, ancak şiddeti bir yaşam tarzı haline getiren psikopatların evvela profesyonel bir destekle rehabilite edilmeleri ve merhameti öğrenmeleri gerekir. Unutmayalım, dünyayı mazlum halkları katleden ve onların kaynaklarına konarak servet sahibi olan zorbalar değil, merhameti yüreklerinde yeşertenler kurtaracak. Buna tereddütsüz inanıyoruz. Evet, çok güzel bir yazı değil mi? Yerindedir yani gerçekten.
Aziz dinleyicimize bu mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, sırada bir telefon mesajımız var.
Merhabalar, kolay gelsin. Iğdır'dan arıyorum. Efendim, dünyanın çok karmaşık haline tanıklık ediyoruz. Maalesef bölgemiz kan ağlıyor. Suud rejimi bunca cinayetten neyi amaçlıyor? Suud rejimine sesleniyorum. Hepiniz öleceksiniz. Yemen'in masum çocuklarının ahında yanıp kül olacaksınız. Bu nasıl Müslümanlıkmış? Tahran Radyosu ekibine teşekkür ederken bu menhus rejimin cinayetleriyle ilgili siyasi programlarınızı biraz daha arttırırsanız memnun oluruz.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada Selin Cansız isimli dinleyicimizin bize göndermiş olduğu mektup var. Mektupta şu ifadelere yer vermiş dinleyicimiz. İslam davasını kendisine dert edinmiş ve yeryüzünde Allah'ın emirlerinin tamamının hakim kılınması için kendisini adamış genç Müslümanın en önemli yol azıklarından birisi zikirdir. Zikrin gayesi Allah'ı anmak, sürekli hatırda tutmak, ona yaklaşmak olduğu kadar aynı zamanda zikredilenin, emirlenin hayatın her alanında uygulanması için bilinçli bir teyakkuz hali oluşturmaktır. Zikir Allah'ı hep hatırda tutmak, helal ve haramların farkında olmak, emirlerini yerine getirmekle beraber Allah'ın yasaklarından kaçınma konusunda uyanık olmaktır.
Evet, Selin Cansız bir uzun mektup, aynı zamanda çok güzel bir evet. mektuptur. Zikirden bahsediyor. Ancak maalesef programımızın sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Burada Selin Hanım'ın mektubuna son noktayı koymak zorundayız. Kendisine evet. çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için çift 098 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 098 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Merve Dilipak, Muhsin Erener ve Seda Akyürek isimli dinleyicilerimize de geçen hafta bize gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Pakistan Başbakanı Şerif ile Pakistan'daki Sel'i görüştü. İran İçişleri Bakanı Vahidi, Erbain Hüseyin'i ziyaretçilerin güvenliği İran hükümetinin önceliğidir dedi. İran ve Türkiye arasında vatandaşların haklarını korumak için işbirliği anlaşmasına varıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Afrika kıtasına özen göstermek İran'ın dış politikasının temel önceliklerinden biridir dedi. İran 10. NPT gözden geçirme konferansının nihai belgesinin taslağından memnun olmadığını bildirdi. İran ordusu komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, bugün savaş amfibi savaştır dedi. İran filmi Rusya Uluslararası Belgesel Film Festivali tarafından seçildi. İran Erkekler Milli Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nın ilk maçında Arjantin'i 3-2 yenmeyi başardı. Ve Türkiye, Fransa'nın Afrika'da sömürgeci geçmişinin hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.